Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Yeni bir Yankılar programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğu Mezopotamya Ajansı editörlerinden Sedat Yılmaz. Sedat, merhabalar.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkürler Sedat. Sen tabii Türkiye'desin, sahadasın, daha yakından, daha çok yakından takip ediyorsun. Türkiye'de özellikle son yıllarda, tabii hep vardı ama özellikle son yıllarda muhalif basına yönelik ciddi bir yönelim söz konusu, baskılar var. Neredeyse hemen her gün bir gazeteci göz altında ya da tutuklanıyor ya da davalık oluyor, soruşturmalık oluyor. Bu muhalif basında en fazla da aslında bizim özgür basın dediğimiz bu gelenekten gelen basın. Bunlardan biri de Mezopotamya Ajansı. İstersen önce bir bu özgür basına yönelik baskılarla ilgili bilgilerden yola çıkalım. Nedir şu ana kadar? Kaç gazete kapandı? Çünkü gazeteler de kapanıyor. Sadece işte çalışanlara yönelik baskılar değil. Aynı zamanda gazeteler kapanıyor. Bir taraftan son dönemlerde de site erişim engelleri söz konusu. Bir bilgi olarak nedir durum? Kaç gazete şu ana kadar kapandı?
Yani bu konuda Hüseyin Ayıkbol Hocam bizim detaylı çalışmaları var. Onun bilgilerinden aktarayım. Son 30 yılda yani özgür basın geleneğini çıkartmış olduğu ilk günden bugüne 32 gazete olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 32 gazete çıkartıldı. Bunları PDP kapatıldı, açıldı. Bu esnada 78 çalışanı ensesinde tek kurşunla katledildi, öldürüldü. Bunlardan bir tanesi de en son işte dün anmasını yaptığımız 6 yıl önce Kadri Bağlu'nun Adana'da gazete dağıtımı yaparken bisikleti üzerinde DAEŞ'in dedi, ancak yöntem olarak geçmişteki Türkiye'deki gazetecilerin öldürme yöntemleriyle aynı şekilde katledilen bir arkadaşımızdı. Sayısızca çalışanı yurt dışında mülteci konumuna düştü. Birçoğu onlarcası cezaevlerinde yıllarca, uzun yıllar hapis yattı. Yine bin yıllara varan hapis cezalarıyla yargılanan çalışanlar oldu. Para cezaları konusu zaten hiçbir şekilde toplanılacak ya da istatistiği çıkartılacak veya çıkartılacak bir durumda değil. Çünkü çok büyük paralar bunlar. Bunları belirtebilirim bu 30 yıllık geçmiş içerisinde.
Tabii şu anda da özellikle sizin ajansınıza yönelik de ciddi baskılar var. Geçmiş günlerde tekrar çalışanlarınız gözaltına alındı ve tutuklandılar Van'da. Bu gerekçe olarak ne sunuluyor? Neden bu baskılar daha fazla sizin ajansa yönelik?
Bu son olay Van'la ilgili bir durum. Biraz başka bir şey. Van son 4 yıldır, yani bu 15 Temmuz 2016 askeri kalkışma meselesinden sonra o günden bugüne Van'da bir eylem etkinlik yasağı var. Yani o halk kanunları olduğu gibi valilik tarafından her 15 günde bir yenileniyor. Dolayısıyla Van'ın kendine özgü böyle bir durumu var. Bunun içerisinde gazetecilerin için bu hakkı ilerleri ortaya çıkan antidemokratik uygulamalar, basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar, eylem ve etkinlik yasaklıkları, ifade özgürlüğü, kendi ifade etme birçok alanda, zeminde çok özgün bir tutum var orada. Dolayısıyla bu son tutuklama meselesi tüm bunlardan bağımsız bir haberden kaynaklı. Bunu belirtmek gerekiyor. Sadece bir haberden. Yani geçmişte yaşanan, o toplanan bütün detayları falan bir kenara bırakırsa Çatak'taki helikopterden atılan iki insanla ilgili birisi yaşamını yitirdi, birisi henüz konuşamıyor meselesi. Bu ilk günden itibaren sadece ajansımız tarafından bütün detaylardan olayın tanıkları, gördüğü tanıkları, gözaltı esnasında yanlarında bulunanlar, bölgenin kendisi, hastane tutanakları, aileye aktarılanlar, ailenin sahip olduğu bilgilere kadar tamamını ve bu süreç içerisinde kamu kurumlarının tutumu, yaklaşımı tamamen gün gün, dakika dakika kamuyla paylaştık, servis ettik. Bunlara evet. dair kamusal alanda kamu idarecileri tarafından hiçbir şekilde bir yalanlama gelmedi. Bir inkar gelmedi. Bu haberlerin yalan olduğuna dair afaki açıklamaların içinde iktidarın kendi kurmayları ve yöneticileri dışında hiçbir yalanlama gelmedi. Tersine konuya dair soruşturma açıldı. Ölüm meselesine dair işkence açıldı, işkence durumuna dair soruşturma açıldığı belirtildi. Bununla birlikte bizim ajansımızın internet sayfası kapatıldı. Hemen ardından valilik, savcılık kısıtlama kararı getirdi haberlere. Basın yayını önünde yapılacak haberlere yasak getirdi. Ardından arkadaşlarımıza operasyon yapıldı. Yani bu süreç bir bütün olarak bu haberin kendisiyle bağlantılı bir durumdu.
Evet. Ve sizin iki arkadaşınız şu anda, iki çalışanınız şu anda cezaevinde.
Tutuklu. Evet. İki arkadaşımız tutuklu. Top. Diğer arkadaşlar bir seçim listeden ve diğeri de eski yine bizimle birlikte çalışmış bir gazeteci arkadaşımız Nazan Salar. Üçü, dördü de şu an tutuklu.
Toplam şu anda ajansın kaç tane çalışanı tutuklu?
Şu an iki arkadaşımız tutuklu ama zaman zaman tutuklanıp bırakılan arkadaşlarımız var. Çok uzun ömürlü bir ajans da değiliz bu arada. Üçüncü yerimizi bitirdik. Bu üç yıl içerisinde neredeyse bütün çalışanlarımıza, muhabir birlikte arkadaşlarımızın tamamına idareci kısmı dahil hepsine dava açılmış. Hepsinin hakkında birden çok süren davalar var. Peyder bazıları cezaevine girip çıkan arkadaşlarımız var. Üçer, beşer, artı ayı, birer, birer falan. Bu böyle bir durumdan bahsedebiliriz.
Bu yargı eliyle üzerinizde oluşan bir baskı. Yargı dışında, yani yargının bu işte tutuklama, gözaltılar, soruşturmalar dışında da baskılar var mı ajansınıza yönelik? Nasıl bir baskı varsa?
Ya işte Van Savcısının mesela tutuklamaya dair fezlekesi, iddiası, işte bunlar gazeteci değildir Salar meselesi. Taşıdıkları kart, Cumhurbaşkanlığı Enformasyon İletişim Daire Başkanlığı tarafından verilmediğine dair. Bu başlı başına zaten son 30 yıldır bizim yaşadığımız bir gerçeklik. Haliyle sahada gazeteci olmadığımıza dair, kamusal alandaki açık alanlarda haber takiplerimiz sürekli engelleniyor. Kameralarımız kapatılıyor, görüntülerimiz siliniyor. Bunlar polis zorluğuyla yapılan işler. Çekim yapılması engelleniyor. Habere gidiş gelişler engelleniyor. Yani habere, bilgiye, kaynağa ulaşma noktasında çeşit çeşit engellemelerle karşılaşıyoruz.
Bu tabii bir şey biliyoruz Kürt bölgesinde.
Yani en son evet. Van'da açık alanda milletvekillerine kameraların açık olduğu bir zeminde Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki yetkili milletvekillerine söylüyor. Mal çekim yapmasına izin vermeyeceğiz.
Şu anda bölgedeki gazeteciler genel olarak böyle bir baskıyla karşı karşıyalar mı, yoksa sadece sizin ajansa yönelik bir özel bir uygulama mı bu?
Şimdi şöyle bir ayrışmayı yapmak gerekiyor. Başında sen tarif ettin Türkiye'deki durum, mevcut yapıyı, basın üzerindeki durumu özetledin. Dolayısıyla bu Türkiye'nin yönetim şeklinde kaynaklanan durumdan kaynaklı. Aslında medya bir pozisyon almış durumda. Yani bir kısmı iktidarla ilintili bir şekilde yoluna devam ediyor. Burada bir problem yok. İktidarla bağ kurmamış, ilintili olmayanlar ise çok bariz bir şekilde otosansür uyguluyor. Yani nedir bu? Tehlikeli görünen, başa iş açacak. Bu işin sonunda tutuklama, gözaltı, el koyma gibi durumlar yaşanacağını bildiği için bu haberin kendisi bunu gösterir. Her haberci bilir bu haberin etkisinin ne olacağına dair. Hepimiz aşağı yukarı yaptığımız haberin karşılığının, etkisinin, tepkisinin ne olacağını tahmin ediyor. Evet. Dolayısıyla bu tahminden kaynaklı bir otosansür uygulanıyor. Otosansür uygulandığı için de bahsettiğimiz bu son olayla ilgili belki bizim dışımızda tonlarca gazetecinin haberi var, bilgisi var. Ama kimse bunlara ulaşmayı, bunları paylaşmayı, bunları kamuoyu açıklamayı göze almıyor. Çünkü almış olsaydı işte bizim arkadaşlarımız yaşadığı durumu yaşayacaklar. Yani tutuklamayı mı yoksa sessiz kalmayı mı, otosansür uygulamayı mı? Bana kalırsa otosansür uygulanıyor ve bu tür haberlerden uzak kalınıyor.
Ama sizin ajans bu haberleri yapıyor, yaptığı için de.
Bunun bedelini de ödüyoruz. Karşılığı işte tutuklama, gözaltı, kapatma, her türlü baskı ve benzeri durumlar.
Tabii sen yıllardır yıllardır o kurumda çalışıyorsun. Öncesinde Dicle Haber Ajansı'ydı, kapatıldı. Bölgedesin de aynı zamanda. Bir geçmişle karşılaştırma yaptığın zaman nasıl bir fark var? Şu anda daha fazla bir baskı ortamı var yoksa hiçbir şey değişmedi mi sizler açısından?
Ya kuşkusuz. Yani Türkiye'nin siyasal politik atmosferiyle bağlantılı zaman zaman değişimler yaşanıyor. Yumuşamalar oluyor. İrtibatlamalar oluyor. Komik şeyler var mesela. Basın kartı verilmediği zamanlar oldu. Verilen zamanlar oldu. Benim basın kartıma işte bugün sansürden, otosansürden derken Ahmet Davutoğlu döneminde yapamadım. Dolayısıyla daha nispeten daha rahat olduğumuz görece olarak kaynağı habere ulaşma konusunda daha rahat ettiğimiz günler falan muhakkak olmuş oluyor. Ben bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzlerce haberi takip etmiş bulundum. Bunu birlikte çalıştığımız yıllarda sen bilirsin. AKP iktidarının ilk kurulduğu yıllarda sen çok haber takibi yaptın. Dolayısıyla bu dönemler yani bu habere ulaşma ve politik atmosferiyle bağlantılı bir durum olduğu için Kürt sorununda şiddet savaş çözüm yöntemi olarak denenmeye başlandığında, yeniden ele almaya başlandığında buna bağlantılı olarak bize yönelik de baskı ve şiddet şekli o atmosferin uygun bir şekilde derece yükseliyor ya da azalıyor. Evet, ama bugünkü ortam hiçbir dönemle karşılaştırmayacak kadar baskıcı bir ortamdır.
Bölgedeki gazeteciler kendini nasıl görüyor? Orada gazetecilik faaliyetlerinde habere ulaşma açısından nasıl bir psikolojiye sahipler? Gerçekten zor bir dönem mi diyorlar? O süreçten mi geçiliyor mu?
Ya şöyle, yani ben insanların adına konuşmayı sevmem. Muhakkak kendi fikirleri ve düşüncesi var. Benim gözlemim ve birebir yaptığımız sohbetlerde, tanıklıklarda bir şey mesela bir gazetenin ismini vermeyeyim arkadaşımızın olmadan. Temsilcisi vaktiyle bana şunu söyledi. Ya bana denildi ki işte sen haberi yapmana gerek yok. Sen otur kendine. Haber falan senden istemiyoruz. Bir şeye de bulaşma. Eften püften şeyler oluyorsa bir aşiret cinayeti, bir ölüm, bir kadın cinayeti falan politize tarafına bulaşmadan gönderip sen olur göndermesen de sen maaşını al kendine otur şimdi. Dolayısıyla burada geçmişte hemen hemen bütün ana akımın temsilcileri vardı. Sadece burada değil. İlçelere varana kadar mesela Cizre'de bile birçok haber ajansının temsilcileri vardı.
Evet, şu an yok mu? Azalt.
Hayır. Hiçbir yere. Diyarbakır'da bile temsilcilikler kapandı. Neredeyse şu an görece olarak bir iki kişi kalıyor. Bir iki işte bir NTV'nin temsilciliği kalmış. Doğan Haber Ajansı'nın temsilciliği var. Anadolu Ajansı'nın devlet kurumu olmasından kaynaklı çalışanları var. Onun dışında temsilcilik bulunduran şey kalmadı.
Neden? Sen bunu neye bağlıyorsun? Bunu söyleyebilir misin sence?
Burada haber yapılmaması gerektiği kanısında bir tutum var. Demin söyledim işte ilgili gazetenin temsilcisine bizzat haber müdürü sen bir şey göndermene gerek yok demiyorsa bir süre sonra artık haber alınmıyorsa neden insan çalıştırılsın, neden bir bütçe ayrılsın, para aktarılsın. Ve dolayısıyla bu Türkiye'nin politik gidişatıyla bağlantılı bir şekilde buradaki ortaya çıkacak olan haber hak ihlalleridir. İfade özgürlüğü üzerindeki baskılardır. Ve benzeri durumlar. Ekonomik, sosyal, iktisadi dezavantajlar, geri kalmışlıklar, bölgeler arası eşitsizlikler, eğitim ve sağlıktaki eşitsiz koşullar. Yani siz ifade edeceksiniz, haber yapacaksanız bu konulara değinmeniz gerekiyor. Bu konulara değiniyorsanız birilerini rahatsız ediyorsunuz. Birilerini rahatsız etmemek için haber yapmamanız gerekiyor. Dolayısıyla hemen hemen hepsi buradaki temsilciliklerini falan kapattılar. Burada bulunan, geçmişten beri gazetecilik yapan sayısı çok az olan arkadaşlar ise ya freelance çalışıyor ya da yabancı basınlar organlarına bir şekilde küçük cüzi paralarla mesleği sürdürmeye çalışıyorlar.
Yani şu anda bölgede aslında çok az insan tarafından meslek sürdürülüyor diyorsunuz.
Tabii tabii. Bazı kentlerde hiç yok. Yani bitirildi. Ben dedim ya işte Cizre'de bile temsilci bulunurken. Sadece Diyarbakır falan yok. Siirt, Mardin, Van'ı, Bitlis'i, Şırna, Hakkari buralarda falan besteci yok artık. En fazla yerel muhasında kendine ait bir şeyler çıkartan bir dergi ya da bir internet sitesi olanlardan parça başı gerekirse bir haber istiyorlarsa o parça başı bir haberi alıp telif hakkını ödüyorlar. Onun dışında bir temsilcilik, besteci bulunma falan yok.
Bu sizin ajansa yönelik bölgedeki durum. Türkiye genelinde de aynı mı? Sizin işte batıda muhabirlerinizle aynı uygulamayı yapılıyor mu? Aynı muameleyle karşılaşıyorlar mı?
Ya batıda da aynı şekilde sorunu anladım. Batıda da yani pandemi döneminde bütün gazetecilere serbestlik varken çalışma koşullarında ama bizim çalışanlarımız, arkadaşlarımız en kötü ihtimalde hiçbir şey bulunmazsa bu sefer de kabahatler kanununda ceza kesiyorlar. Ya da işte sokağa çıkma yasağını delmekten ceza kesiyor. Ve diğer kamusal alanlardaki habere ulaşın ki herkese oralarda da benzer. Yani bizim Batı illerindeki çalışan arkadaşlarımız İstanbul Valiliği'nin açıklamasını takip edemez. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bir çalışmayı takip edemez. Ya da işte bir bakanın oradaki programını takip edemez. Tüm bunlar birer engeldir.
Bu aynı bölge, bu bölgede aynı mı? Yine takip edemiyor musunuz? Yerel, şu an kayyumlar da var. Artık tabii, kayyum
tabii.
da var.
Tabii tabii tabii. Yani bu sadece bizden, kayyumlar sadece bizden meselesi değil. Kayyumları hiç kimse ne yaptığını, ne ettiğine dair bizim dışımızdaki basın da sadece iktidar ilintili, bağlantılı, güdümde çalışanların dışında hiç kimseye ulaşamıyor bu bilgiye. Ne yapıyor, ne yapıyor? Ancak bu nedir? Bir şekilde kaynaklarınız varsa, sızdırabiliyorsa, sızdırılabilecek küçük küçük haberler.
Şimdi sen tabii bu tarif ettiğin tabloda aslında bölgede bilgi erişim konusunda çok sıkıntılı. Gazeteci yoksa olup bitenlerle aktaracak kimse de kalmamış.
Zaten bu bilgiye erişim olmaması için gazeteci çalıştırmıyorlar.
Evet. Sadece sizin ajans var. Bu yüzden mi size çok fazla bir yönelim söz konusu?
Yani işte görünür siz kalıyorsunuz. Yani bir basın toplantısında 100 tane kamera kurulursa bu 100 kameranın içerisinde sizi kimse seçmeye çok fazla mesai harcamaz. Ama bir kamera varsa ya da üç kamera varsa bu üç kameradan birisi siz olduğunuz ve sizinle uğraşması gerektiği, sizinle uğraşmanın daha kolay olduğu bir hal alıyor. Haliyle bizim durum biraz böyledir.
Evet. Türkiye'de genel olarak basının tek tipleştiği ile ilgili ciddi eleştiriler de söz konusu. Sen nasıl bakıyorsun Türkiye'deki basın durumuna, genel tabloya baktığında?
Tek tipleşmenin ötesinde gitti. Türkiye basını bir bellek kaybı yaşıyor. Bir ara dönemini kimse yazmayacak. Bu dönemin Türkiye'sini kimse yazamayacak. Yani 12 Eylül'ü mesela, 12 Mart'ı ya da diğer darbe dönemi ya da Türkiye'nin diğer tarihlerini her dönemin tanıklığını yapmış olan gazetecilerin bellekleri var, hafızaları var, aktarımları var. kitapları, anıları, biyografileri vesaire tonlaca. Ama bu dönem bir bellek kaybı yaşayacak. Bilgi birikim açısından da, deneyim açısından da. Türkiye'de gazeteciliğin nasıl yapıldığına dair bir mesleki deneyim açısından da bir kayıp yaşanıyor. Bu bir ara kayıp olacak Türkiye açısından, Türkiye basını açısından. İkincisi, Türkiye basını dünya basından koptu. Yani hem fikirsel anlamda hem dünyaya bakma açısından, dünyayla bütünleşme açısından, dünyayla iletişim kurma açısından hem de dünyanın sağladığı faydalardan dolayı bir kopukluk yaşıyor Türkiye basını. Dolayısıyla bu yılda Türkiye basını için büyük kayıp olacak. Tek tiplenişmenin ötesine geçmiş bir durumdur. Çok ağır sonuçlarını belki yıllar sonra konuşmaya başlayacağız. Ama büyük bir kayıp var. Ve büyük bir cehalet, büyük bir bilgi yoksunluğu, büyük bir bilgi kirliliği, büyük bir dezenformasyonun hakim olduğu bir dönem olarak kayıtlara geçecektir.
Evet, yani çıkışta şu an gözükmüyor gibi. Yani bu durumdan, bu şu andaki basının içindeki bulunduğu durumdan siyasi politik ortam sert, gerilimli bir.
Ya ben umutsuz olmayı düşünmüyorum. Yani umutsuz bakmak istemiyorum. Her zaman daha fazla umutla bakmak istiyorum. Varlık varsa, hala tutuklanan gazeteciler varsa ve hala tutuklanacak insanlar varsa demek ki bir şekilde kalem oynuyor, bir şekilde bir köşeye bir şeyler atılıyor. Ben geleceğin daha aydınlık, daha iyi olacağını düşünüyorum.
Peki. Mesut Utan Ajansı editörlerinden Sedat Yılmaz, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.